Ayrım 6.
Yine de hangi bahane ile olursa olsun 20 derece ısıda bir an için bulunmak bile hoşuma gidiyordu. Fakat hayret, Markan bu sefer çok sempatikti. Hiç duraksamadan bana virüs vermeyi kendisi teklif etti. Francis'in ve benim deneylerle ellerimizi kirletmeye kalkmamız onu eğlendiriyor, bunu gizlemeye de gerek durmuyordu. X ışın resimlerin beklenildiği gibi literatürde yayınlanmış resimlerden çok daha az ayrıntı içeriyordu. Biraz olsun eli yüzü düzgün resimler elde etmem için bir aydan fazla zaman gerekti. Bu resimler bir sarmalı yeterli olarak tanımlayabileceğimiz kadar iyi değildi. Şubat ayı boyunca tek gerçek eğlencemiz Geoffrey Rongton'un Adams Road'da ailesinin evinde verdiği kıyafet balosu oldu. Geoffrey'in tanıdığı pek çok kız vardı. Tek kulağını küpe takıp şiir yazdığı da söylenirdi. Francis nedense baloya gitmek istemedi ama Odile bu fırsatı kaçırmak istemiyordu. Ben restorasyon dönemine ait bir asker elbisesi kiraladım ve Odile ikimiz baloya gittik. Kapıdan girip yarı sarhoş dans edenleri görünce iyi bir akşam geçireceğimizi anladık. Cambridge'in güzel O'Pierre kızlarının yarısı oradaydı. Bundan bir hafta sonra da tropik geceler balosu vardı. Odile hem balonun süslemelerini kendisi yaptı hem de bu balo siyahlar tarafından düzenlendiği için gitmeyi çok istiyordu. Francis yine itiraz etti. Bu sefer ben de ona hak verdim. Dans pisti yarı yarıya boştu. Epeyce içki içtikten sonra bile herkesin ortasında dans etmekten hoşlanmıyordum. Kafamda Royal Society'nin proteinlerin yapısı konulu toplantısına katılmak üzere Linus Pauling'in Mayıs ayında Londra'ya geleceği düşüncesi vardı. Bir daha nereden vuracağı, hangi problemi çözeceği hiç belli olmazdı. En kötüsü de King's'i ziyaret etmesi ihtimaliydi. 17. Ne var ki Linus'un Londra'ya gelmesi engellenmişti. Kendisine pasaport verilmemiş seyahati aniden Idlewild'da son bulmuştu. Dışişleri Bakanlığı Pauling gibi sorun yaratan kimselerin dünyanın dört bir yanında gezmesini istemiyordu. Bakanlığa göre bunlar Allahsız komünist sürülerini set çeken yatırımcı bankerlerin politikalarını kötülüyorlardı. Linus'u ülke dışına bırakırlarsa Londra'da bir basın toplantısı yapıp barış içinde bir arada yaşama tezini savunabilirdi. Ekson'un durumu zaten yeterince zayıftı. Bir de McCarthy hükümetin bir takım radikallerin Amerikan pasaportuyla dolaşıp Amerikan hayat tarzını kötülemelerini göz yumduğunu söyleme fırsatı verilemezdi. Bu skandal Royal Society'de duyulduğu zaman Francis'le birlikte Londra'daydık. Habere kimse inanamadı. Linus'un New York uçağında hastalandığını düşünmek çok daha inandırıcıydı. Dünyanın önde gelen bilim adamlarından birinin siyasi olmaktan tamamen uzak bir toplantıya katılmasına izin vermemek ancak Ruslardan beklenebilirdi. Belki birinci sınıf bir Rus bilim adamı refah içindeki batıya kaçmak isteyebilirdi. Ancak Linus'un kaçmak istemesi gibi bir tehlike yoktu. Kendisi ve ailesi Caltech'te bulunmaktan son derece hoşnuttular. Doğrusu Caltech yönetim kurulunun pek çok üyesi, Linus kendi isteğiyle oradan ayrılsa sevinirlerdi. Gazete ellerini alıp Pauling'in ismini Dünya Barış Konferansı'nın destekleyicileri arasında her gördüklerinde hırslanıyorlar ve Güney Kaliforniya'yı bu tehlikeden kurtarmanın bir yolunu arıyorlardı. Ancak Linus dış politika hakkındaki bilgileri Los Angeles Times ile sınırlı olan bu sonradan olma Kaliforniyalı milyonerlerden kızgınlıktan başka bir şey bekleyemeyeceğini biliyordu. Bu fiyasko Oxford'da Genel Mikrobiyoloji Derneği'nin virüs üremesinin doğası konulu toplantısına katılan bizler için sürpriz olmadı. En önemli konuşmacılardan birisi Laurie olacaktı. Londra'ya kararlaştırılan uçuş tarihinden iki hafta önce kendisine pasaport verilmeyeceği bildirilmişti. Dışişleri Bakanlığı her zamanki gibi pislik saydığı bir konuda açıklama yapmayı da reddediyordu. Laurie'nin bulunmayışı bana faş konusunda çalışan Amerikalıların son deneylerini anlatma görevini yükledi. Bir konuşma toparlamaya da gerek yoktu. Toplantıdan birkaç gün önce Ol Hershey, Cold Spring Harbor'dan uzun bir mektup göndermişti. Bu mektupta Martha Chase ile son zamanlarda tamamladıkları deneyleri özetliyordu. Fajın meydana getirdiği bakteri enfeksiyonunun kilit özelliği viral DNA'nın ev sahibi bakteriye enjekte edilmesiydi. En önemlisi de bakteriye çok az protein girmesiydi. Yaptıkları deneyle DNA'nın temel genetik madde olduğu ortaya çıkıyordu. Ne var ki her şeyi mektubundan uzun bölümler okurken 400'den fazla mikrobiyolun oluşturduğu dinleyici topluluğu hiç de ilgilenmiş görünmedi. Yalnızca Paris'ten gelen Andrew Love, Simon Benzer ve Gunther Stent konuyla ilgilendiler. Çünkü her şeyin deneylerinin önemsiz olmadığını ve artık herkesin DNA'ya daha fazla ilgi göstereceğini biliyorlardı. Bununla birlikte Hershey ismi orada bulunanlardan pek çoğuna bir şey ifade etmiyordu. Üstelik Amerikalı olduğum da ortaya çıkınca uzun saçlarım bile benim bilimsel yargılarım da her şeyinkilerle aynı derecede acayip olmadığını kanıtlamaya yetmedi. Toplantıda önde gelenler İngiliz bitki virologları Bowden ve Pride'ı. Bowden'ın geniş ve yerleşmiş bilgisine Pride'ın kendinden emin nihilizmine kimse erişemiyordu. Pırağı bazı fajların kuyruğu olduğu veya TMV'nin sabit bir uzunlukta bulunduğuna kesinlikle karşı çıkıyordum. Schramm'ın deneyleri hakkında konuşmak için Pırağı bir köşede yakalamaya çalıştım. Ne var ki Pırağı bunlara kulak asmamak gerektiğini söyledi. Bu yüzden siyasi bakımdan daha az çekişmeli bir konuya döndüm. Bir TMV parçacığının 3000 ağlık uzunluğu biyolojik açıdan önemli miydi? Basit bir yanıtı tercih edecektim ama bu Pırağı hiçbir şey ifade etmiyordu. Pırağı virüslerin iyi tanımlanmış bir yapıya sahip olamayacağı kadar büyük olduklarından emindi. Lovov'un varlığı da olmasa toplantı büsbütün sönük geçecekti. Andri, valansı 2 olan metallerin faj çoğalmasındaki rolü konusuyla çok ilgileniyordu. Böylelikle de iyonların nükleik asit yapısında kesin öneme sahip olduğu inancımı o da açıktı. Özellikle ilginç olan noktada bazı iyonların makromoleküllerin kesin kopyasının çıkarılmasında veya benzer kromozomlar arasındaki çekim mekanizmasına ipucu olabileceğini sezmesiydi. Ne var ki Rosie, sadece klasik X ışını kırılması tekniklerini güvenmekten vazgeçmedikçe düşüncelerimizin doğruluğunu anlamanın bir yolu yoktu. Royal Society toplantısında Kings'tekilerin hiçbirinin Aralık ayında Francis ve benimle olan karşılaşmadan bu yana iyonlardan söz etmemiş olduğu izlenimini edindik. Morris'i sıkıştırınca laboratuvarlarına gönderdiğimiz moleküler model kalıplarının hiç el sürülmediğini öğrendim. Model inşa etmek için Rosie ve Gosling'e baskı yapmanın zamanı henüz gelmemişti. Morris ve Rosie arasındaki tartışma Cambridge ziyareti öncesinden daha da keskindi. Rosie şimdi elindeki verilerin DNA'nın sarmalı olmadığını gösterdiğinde ısrar ediyordu. Rosie Morris'in istediği sarmal model yapmaktansa bakır telden yapılmış bu modelleri Morris'in boynuna dolamayı tercih ederdi. Morris kalıpları Cambridge'de yeniden ihtiyacımız olup olmadığını sordu. Buna evet dedik. Polipeptist zincirlerinin köşelerde nasıl kıvrıldığını gösteren modeller yapabilmek için daha fazla karbon atomuna gerek olduğunu yarım ağızda belirtmeye çalıştık. Morris Kings'te yapılmayan şeyler konusunda çok açıktı. Bu da beni son derece rahatlatmaktaydı. TMV ile ciddi olarak X ışını çalışması yapmam Morris'e de güven veriyordu. Artık hiç değilse kısa dönemde DNA'nın biçimiyle uğraşmayacağımı düşünüyordu. 18. Morris TMV'nin sarmal olduğunu ispatlamak için gerekli X ışını resmini hemen alabileceğimi hiç sanmıyordu. Cavendish'te yeni yapılmış dönen güçlü bir anot X ışını tüpünü kullanarak beklenmeyen bir başarı sağladım. Bu süper tüp eski araç gereçlerle olduğundan 20 kat fazla resim çekmemi mümkün kılıyordu. Bir hafta içinde TMV fotoğraflarımın sayısını 2 katına çıkardım. O zaman Cavendish'in kapılarının akşam 10'da kapanması adetti. Kapıcının evi kapıya bitişikti. Yine de kapanma saatinden sonra kimse kapıcıyı rahatsız etmezdi. Rutherford, yaz akşamlarının tenis için daha uygun olduğunu düşünerek öğrencileri gece çalışmasından soğutmak gereğine inanmıştı. Onun ölümünden 15 yıl sonra bile geç saate kadar çalışanlar için tek bir anahtar vardı. O da kas deflerinin canlı olduğunu, böylelikle de fizikçiler için konulmuş kurallara konu edilemeyeceğini öne süren Hugh Huxley'di. Hugh gerektiğinde bana anahtarı veriyor veya Free School sokağına uzanan ağır kapıları açmak için aşağı iniyordu. Haziran ortasında bir gece geç vakit X ışının tüpünü kapatmak ve yeni TMV örneğinin fotoğrafını çıkarmak için laboratuvara gittiğimde Hugh orada değildi. TMV örneği yaklaşık 25 kadar eğilmişti. Böylece şansım yardım ettiği takdirde sarmal yansımaları görecektim. Hala ıslak olan negatif ışığa tutar tutmaz sonucun elimizde olduğunu anladım. Sarmal düzenli şartlardan oluşan ipucu kuşku götürmez biçimde görülüyordu. Şimdi artık Lore ve Delbrück'ü Cambridge'de kalmanın bir anlamı olduğuna inandırmak kolaydı. Gece yarısı olmasına rağmen tenis kort sokağındaki odama gitmeyi hiç istemiyordum. Sevinç içinde bir saatten fazla nehir boyunda yürüdüm. Ertesi sabah bu sarmal teşhisini doğrulaması için Francis'in yolunu sabırsızlıkla gözledim. Francis can alıcı yansımayı 10 saniye bile geçmeden tanıdı. O zaman içimdeki kuşkuların tümü kayboldu. Dalga geçmek için Francis'i X ışını resmimi önemsemediğimi inandırmak istedim. Bunun yerine asıl önemli basamağın boş köşelerin görünüşü olduğunu öne sürdüm. Bu düşüncesizce söylenmiş sözler ağzımdan çıkar çıkmaz Francis konuya eleştirel gözle bakmadan kılıf uydurmanın tehlikelerinden söz etmeye başladı. Francis her zaman demek istediğini söyler ve benim de aynı şekilde davrandığımı düşünürdü. Evet, Cambridge sohbetlerinde başarı genellikle ortaya kılanmaz bir şey atıp birinin sizi ciddiye almasını beklemek şeklindeydi. Ancak Francis'in bu oyunu kabullenmesine hiç gerek yoktu. Yabancı kızların duygusal problemleri üzerine bir veya iki dakika konuşarak en ağır başlı Cambridge akşamını bile gevşetebilirdi Francis. Bundan sonra neyi elde etmemiz gerektiği açıktı. TMV'den kısa sürede başka bir şey öğrenemezdik. Ayrıntılı yapısının biraz daha çözülmesi benim toparlayabileceğimden daha profesyonel bir hata gerektiriyordu. Üstelik en yorucu çabanın bile birkaç yıl içinde RNA unsurunu ortaya çıkaracağı kuşkuluydu. DNA'ya giden yol TMV'den geçmiyordu. DNA kimyasındaki bazı garip düzenlilikleri ciddi olarak düşünmenin zamanıydı. Bu ilk olarak Kolombiya Üniversitesi'nde çalışan Avusturya doğumlu biyokimyacı Erwin Kargaff tarafından gözlemlenmişti. Kargaff ve öğrencileri savaştan beri pürüm ve pirimidin bazlarının birbirlerine göre oranlarını çıkarabilmek için çeşitli DNA örneklerini dikkatle analiz ediyorlardı. DNA preparasyonlarının tümünde adenin moleküllerinin sayısı timin moleküllerinkine, guanin moleküllerinin sayısı ise sitozin moleküllerinin sayısına çok yakındır. Adenin A, timin T, guanin G, sitozin C ile ifade edilmiştir. Üstelik adenin ve timin gruplarının oranı biyolojik kökenlerine göre değişmektedir. Bazı organizmaların DNA'sı A ve T fazlasını, başka organizmalar ise G ve C fazlasını içermektedir. Kargaff açıktır ki bunların öneminin farkındaydı. Ancak bu çarpıcı sonuçlar için hiçbir açıklama ortaya koyamamaktaydı. Bunları Francis'e ilk bildirdiğimde o da pek etkilenmeden başka konularla meşgul olmaya devam etti. Ne var ki kısa bir süre sonra genç teorik kimyacı John Griffith ile konuşması kafasında yeni kuşkular uyandırdı. Bu düzenlik önemli olabilirdi. Kafasında uyanan kuşkulardan bir tanesi de astronom Tommy Gold'un mükemmel kozmolojik ilki üzerinde verdiği bir akşam konferansından sonra bira içerken aklına gelmişti. Tommy'nin olmadık fikirleri makul göstermedeki yeteneği Francis'i meraklandırdı. Mükemmel biyolojik ilki gibi bir tartışmanın öne sürülüp sürülemeyeceğini düşünmeye başladı. Griffith'in genleri nasıl kopya edildiği, replikasyon üzerine teorik şemalarla ilgilendiğini bilen Francis yeni bir fikirle ortaya atıldı. Mükemmel biyolojik ilki genin kendi kendini çoğaltabilmesi, yani hücre bölünmesi sırasında kromozom sayısı iki katına çıktığında kendi kendisinin ikinci bir kopyasını çıkartabilmesi yeteneğiydi. Ancak Griffith bu fikre katılmadı. Birkaç aydır genlerin birbirini tamamlayıcı yüzeylerin alternatif oluşumlarına dayanarak kendi kopyalarını çıkardıkları bir şema üzerinde çalışmaktaydı. Bu özgün bir fikir değildi. Genleri nasıl kopya edildiğini merak eden teorik eğilimli genetikçiler arasında 30 yıldır tartışılıyordu. Öngörülen süreç genin bir tamamlayıcısının yani bir negatifinin yapılmasıyla başlıyordu. Bu negatif orijinal genin pozitif yüzeyini anahtarın kilidi uyması gibi tamamlayacak biçimdeydi ve daha sonra ilk genin tıpatıp kopyasını yapmak için kalıp olarak kullanılıyordu. Az sayıda genetikçi bu fikre tümden karşıydı. Bunlar arasında en göze çarpanı Müller'di. Müller birçok ünlü teorik fizikçinin özellikle Pascual Jordan'ın düşüncesinden etkilenmişti. Bu düşünceye göre benzerlerin birbirini çekmesine yol açan kuvvetler vardı. Ancak Pauling bu dolaysız mekanizmayı küçümsüyor ve kuantum mekanikçilerinin bu düşünceyi desteklemesinden özellikle tedirgin oluyordu. Savaşın hemen öncesinde dikkatini Jordan'ın yazılarını çeken Delbrück'e Science dergisine ortak bir not yazmayı ve kuantum mekaniğinin birbirini tamamlayan pozitif ve negatif kopyaların sentezine dayanan bir gen kopyalama mekanizmasını desteklediğini kesin olarak belirtmeyi önermişti. Ne Francis ne de Griffith iyice eskimiş bu hipotezlerin tekrarından tatmin olmamışlardı. Her ikisi de şimdi önemli görevin birbirini çeken kuvvetleri kesin olarak belirlemek olduğunu biliyorlardı. Bu noktada Francis, özel hidrojen bağlarının istenilen yanıt olmadığını öne sürüyordu. Hidrojen bağları gerekli olan kesin özgünlüğü sağlayamıyordu. Kimyacı arkadaşlarımız da pürüm ve pirimidin bazılarındaki hidrojen atomlarının yerlerini sabit olmadığını, bir noktadan diğerine rastgele hareket ettiğini söylemişlerdi. Oysa Francis DNA replikasyonunun bazılarının düzgün yüzeylerini birbirlerine çeken özgün kuvvetleri de kapsadığını düşünüyordu. Şans eseri olarak bu Griffith'in de tam da hesaplayabileceği türden bir kuvvetti. Tamamlayıcı şema doğru ise değişik yapılı bazıları birbirine çeken kuvvetler bulunabilirdi. Öte yandan eğer genler doğrudan doğruya kendi kopyalarını yapıyorlarsa hesaplar benzer bazıları arasındaki çekimi ortaya koyabilirdi. Böylece kapanma saatinde Griffith'in hesapların mümkün olup olmadığına bakmasında anlaşarak ayrıldılar. Birkaç gün sonra Cavendish'te çay kuyruğunda karşılaştılar. Francis o zaman adenin ve timinin düz yüzeyleriyle birbirlerine yapışmaları gerektiğini öğrendi. Buna benzer bir tartışma guanin ve sitozini birbirine çeken kuvvetler içinde ortaya konabilirdi. Francis hemen bu yanıtın üstüne atıldı. Eğer hafızası kendisini yanıltmıyorduysa bunlar Kargaff'ın eşit miktarlarda bulunduğunu gösterdiği baz çiftleriydi. Heyecanla Griffith'e son zamanlarda benim kendisine Kargaff'ın bazı garip sonuçlarından bahsettiğimi söyledi. Bununla birlikte o sırada aynı baz çiftlerinin söz konusu olduğundan da emin değildi. Ancak veriler gözden geçirilir geçirilmez Griffith'in odasına damlayacaktı. Öğle yemeğinde Francis'e Kargaff'ın sonuçlarını doğru hatırladığını onayladığımı belirttim. Francis Griffith'in kuantum mekaniği hesaplarını incelemeye dalmıştı. Fazlaca heyecanlı değildi. Bir şey daha vardı. Griffith, kendisini sıkıştırdığımızda hesapların ayrıntılarını pek de kuvvetle savunmuyordu. Hesapları kısa bir süre içinde yapabilmek için pek çok olasılık gözden ırak tutulmuştu. Üstelik her bazın iki düzgün yüzeyi bulunmasına rağmen yalnızca bir yüzeyin seçilmesinin bir açıklaması yoktu. Ayrıca Kargaff'ın bulduğu düzenliklerin genetik koda dayandığı düşüncesini elemek için de bir neden yoktu. Kendine özgü nükleotit grupları, kendine özgü amino asitlerin şu veya bu biçimde şifresi olmalıydılar. Muhtemelen bazıların düzeninde şimdiye kadar bulunmamış bir rolden ötürü aderin miktarı timi miktarıyla aynıydı. Roy Markham'ın da bir iddiası vardı. Kargaff, guaninin sitozine eşdeğerde olduğunu söylüyorsa da Markham bunun böyle olmadığından emindi. Markham'a göre Kargaff'ın deneysel yöntemleri sitozin miktarını gerçekte olduğundan ister istemez az gösterecekti. Temmuz başında bir gün Francis Griffith'in şemasından henüz kurtulmaya hazır değilken John Kendrew yeni ofisimize gelerek Kargaff'ın yakında bir gece için Cambridge'e geleceğini bildirdi. John kendisini Peterhouse'u akşam yemeğine davet etmişti. Francis ile ben de daha sonra John'un odasına içki içmeye çağrılmıştık. High Table'da John konuşmayı ciddi meselelerden uzak tutup yalnızca Francis ve benim modeller kurarak DNA yapısını çözmemiz olasılığından söz etmiş. DNA konusunda dünyadaki sayılı uzmanlardan biri olan Kargaff, başlangıçta kim oldukları bilinmeyen bir takım adamların yarışı kazanmaya çalışmasından hoşlanmamış. Ancak John kendisine benim tipik bir Amerikalı olmadığımı hatırlattığı zaman çatlak birisini dinlemek üzere olduğunu anlamış. Beni görmek sezgilerini çabucak güçlendirdi. Hemen saçım ve şivem ile alay etmeye başladı. Chicago'dan geldiğim için başka türlü davranmaya hakkım yoktu. Sükunette saçımı Amerikan Hava Kuvvetleri personeli ile karıştırılmamak için özellikle uzun tuttuğumu söyledim. Bu da akli dengesizliğimi ona büsbütün kanıtladı. Francis dört bez arasındaki kimyasal farklılıkları bilmediğini ağzından kaçırınca Kargaff'ın alaycılığı doruk noktasına ulaştı. Bu gaf Francis'in Griffith'in hesaplarından söz etmesiyle ortaya çıktı. Amino gruplarının hangi bazlarda bulunduğunu hatırlayamayınca kuantum mekaniği tartışmalarını niteliksel olarak tanımlayamadı ve Kargaff'tan formülleri yazmasını istedi. Francis'in bunları her zaman bir yerden bakıp bulabileceğini söylemesi de Kargaff'ı gittiğimiz yolu bildiğimize ikna etmedi. Kargaff'ın alaycı zihninden ne geçerse geçsin birisinin ona sonuçları açıklaması gerekliydi. Francis bu yüzden ertesi gün öğleden sonra baz çifti verileri konusunda bilgi edinmek için Griffith'e gitti. Green sesi üzerine kapıyı açtı. İçeride Griffith ile birlikte bir kız vardı. Francis bilim için pek de uygun bir an olmadığını görerek Griffith'ten kendisine hesaplarından çıkan çiftleri söylemesini istedi ve yavaşça geri çekildi. Bunları bir zarfın arkasına not ederek ayrıldı. Ben o sabah Avrupa'ya gitmek üzere yola çıkmıştım. Francis bu yüzden soluğu Philosophical Library'de almış. Kargaff'ın verileri hakkında uzun zamandan beri içine düşen kuşkuları ancak orada giderebilmiş. Elinde iki dizi bilgi, Kargaff'ın verileri ve Griffith'in sonuçları ile tekrar Griffith'in odasına gitmeyi düşünmüş. Ancak daha sonra Griffith'in ilgisinin başka yerde olduğu aklına gelmiş. Sevgililerin her zaman da kişinin bilimsel geleceğinin önünü açmadığını iyice anlamış böylece. 19. İki hafta sonra Kargaff ile Paris'te karşılaştık. Her ikimiz de Uluslararası Biyokimya Kongresi için gelmiştik. Beni tanıdığının tek belirtisi Sorbonne'da, sağları Çalon'un avlusunda yanından geçerken yüzünde beliren alaycı gülümseme oldu. O gün Max Delbrück'ün peşindeydim. Cambridge'e gelmek üzere Kopenhag'dan ayrılmadan önce Max Delbrück bana Caltech'in biyoloji bölümünde bir araştırma görevi teklif etmişti. Bunun yanı sıra Eylül 1952'de başlamak üzere Polio Vakfı'nın da bir bursunu bulmuştu. Mart ayında Delbrück'e Cambridge'de bir yıl daha kalmak istediğimi yazdığımda hiç duraksamaksızın bursumun Cavendish'e transferi için gerekenleri yapmıştı. Delbrück'ün bu hızlı onayı beni memnun etti. Çünkü aslında kendisi Pauling vari yapısal çalışmaların biyolojiye katkısı konusunda kararsızdı. Artık cebimde bir sarmal TMV resmi vardı. Delbrück'ün en sonunda Cambridge'e olan sempatimi yürekten destekleyeceğine inanıyordum. Ne var ki birkaç dakikalık konuşmamız bakış açısında hiç de önemli bir değişiklik olmadığını ortaya koydu. Modellerle DNA'yı çözme çabalarımızı alel acele özetlediğimde de aynı ilgisiz tepki doğdu. Delbrück yalnızca Francis'in çok parlak biri olduğunu söylediğimde biraz canlanabildi. Ne yazık ki ardından Francis'in düşünce şeklini Pauling'inkine benzettiğimi de söyledim. Ancak Delbrück'in dünyasında hiçbir kimyasal fikir genlerin karışıp kalıtımı gerçekleştirmelerindeki gücü açıklayamazdı. O akşam genetikçi Boris Amprousi, Cambridge'e olan aşkımı dile getirdiği zaman Delbrück ümitsiz bir jestle ellerini havaya kaldırdı. Toplantının sansasyonel olayı, Linus'un beklenmedik bir zamanda gelmesiydi. Muhtemelen kendisine pasaport verilmemesi gazetelerde önemli ölçüde yankı uyandırdığı için Dışişleri Bakanlığı kararından geri dönmüş ve Linus'un alfa sarmalını göstermesine izin vermişti. Daha önce yayınlanmış görüşleri üzerine acele bir konferans düzenlendi. Son anda duyurulmuş olmasına rağmen büyük bir kalabalık hazır bulunmaktaydı. Ne var ki Pauling'in konuşması daha önce yayınlanmış görüşlerinin esprili bir tekrarıydı. Yine de Pauling'in son yazılarını ayrıntılı olarak bilen biz birkaç kişi dışında herkese memnun etti. Konuşmada ne yeni fikir kıvılcımları vardı ne de şimdi kafasının nelerle meşgul olduğunu bir belirtisi bulunmaktaydı. Konuşmadan sonra hayranları Pauling'in etrafını sardılar. Ben araya girmeye cesaret edemedim. Sonra Pauling ve karısı Ava Helen kaldıkları yakındaki Trianon oteline döndüler. Morris biraz canı sıkkın duruyordu. Bir ay süreyle biyofizik üzerine konuşmalar yapacağı Brezilya'ya giderken buraya uğramıştı. Morris'in gelişi beni şaşırttı. Kötü ışıklandırılmış barok konferans salonlarına girip çıkan 2000 biyokimyacıyı seyretmek onun kişiliğinde biri için kaçınılacak bir şok olmalı diye düşünmüştüm. Kaldırım taşlarına bakarak konuşmaları benim de sıkıcı bulup bulmadığımı sordu. Jacques Monod ve Saul Spiegelman gibi birkaç ilgi çekici konuşmacı vardı. Fakat genel olarak konuşmalar vızıltı gibi geçiyor, birkaç yeni olguyu seçebilmek için uyanık kalmak zor oluyordu. Raymond'daki Abya'da biyokimya kongresinden sonra faş konusunda bir haftalık bir toplantı yapılacaktı. Morris'i buraya götürerek moralini düzeltmeye çalıştım. Morris Rio'ya gideceği için ancak bir gece kalabilirdi. Yine de DNA konusunda akıllıca biyolojik deneyler yapan insanlarla karşılaşma hoşuna gidecekti. Raymond treninde Morris'in yüzü solgun görünüyordu. Ne The Times'ı okumak ne de faj grubu hakkında anlatacağım dedikoduları dinlemek istiyordum. Kısmen restore edilmiş bir kadınlar manastırının yüksek tavanlı odalarına yerleştirildik. Ben Birleşik Devletler'den ayrıldığımdan beri görmediğim arkadaşlarla sohbete başladım. Morris'in gelip beni bulacağını tahmin ediyordum. Akşam yemeğinde de görünmeyince odasına çıktım. Onun yüzünü odadaki loş ışıktan saklayarak karnının üzerine yatar buldum. Paris'te yediği bir şey dokunmuştu. Aldırmamamı söyledi. Ertesi sabah bana Morris'in bir notunu verdiler. İyileştiğini ve ilk trenle Paris'e dönmek zorunda olduğunu yazıyor. Bana zahmet verdiğini söyleyerek de özür diliyordum. O sabah Leavoff, Pauling'in ertesi gün birkaç saatliğine geleceğini söyledi. Ne yapıp edip öğle yemeğinde yanına oturmanın bir yolunu bulmalıydım. Ancak ziyaretinin bilimsel çalışma ile hiçbir ilgisi yoktu. Paris'teki bilim ateşimiz Jeffries ve Pauling'in de önceden tanıdığı Wyman, Linus ve Ava Helen, 13. yüzyıl yapılarının büyüleyici sadeliğinden hoşlanacağını düşünmüşlerdi. Sabahleyin bir ara Wyman'ın kemikli aristokrat yüzünü gördüm. Andre Loff'u arıyordu. Pauling'ler buradaydılar ve az sonra Delbrück'lerle konuşmaya başladılar. Delbrück, bir yıl sonra Caltech'e geleceğimi söylediği zaman Linus'la kısaca görüşebildim. Konuşmamızı Pasadena'da virüslerle X ışını çalışmalarına devam etme ihtimalim üzerine yoğunlaştı. DNA'nın hiç sözü edilmedi. King's'teki X ışını resimlerinden söz açtığımda Linus, kendi grubu tarafından aminoasitler konusunda yapılan temiz ve titiz bir çalışma ayarında bir X ışını çalışmasının nükleik asitleri anlamamıza temel oluşturacağını belirtti. Ava Helen ile sohbetim çok daha başarılı oldu. Ertesi yıl Cambridge'de olacağımı öğrenince oğlu Peter'dan bahsetti. Peter'ın John Kendrew ile doktora çalışması yapmak üzere Bragg tarafından kabul edildiğini biliyordum. Peter'ın Caltech'teki notları istenenin altındaydı. Ne var ki John, Linus'un Peter'ı yanına yerleştirme isteğine karşı çıkmadı. Hem Peter'ın ve güzel sarışın kız kardeşinin ne eğlenceli partiler verdiklerini de biliyordum.